Ayrım 96, sayfa 400. Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı ordusu. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Harbi'ndeki tutumu ve davranışlarıyla harbin genel safhaları ve bu arada Mustafa Kemal'in karıştığı askeri hareketlerin hikayesi, genel yeniliş ve sonuçları bu kitabın 1. cildinde işlenmiştir. Bu bahislere dönmek bu cildin konusunun dışındadır. Ancak Anadolu'da milli hareketin, Millet Meclisi'nin açılışı günlerindeki durumu belirtilmelidir ki, milli hükümetin muntazam bir ordu meydana getirmek gayretinin meseleleri anlaşılabilsin. Önce mütareke sırasında Osmanlı ordularının durumuna temas edeceğiz. Sonra mütarekenin askeri tatbikatını ve Anadolu'daki ordu gücünü aydınlatmaya çalışacağız. Kuzeydoğu cephesinde ve mütareke sırasında Osmanlı ordusu, daha önce de değindiğimiz gibi kısmen Ermenistan topraklarındaydı. Azerbaycan'a da yardımcı birlikler göndermişti. 15 Eylül 1918'de Azerbaycan'ın merkezi Bakü işgal edilmişti. 15. Tümen Dağıstan'da Hazar kenarında Derbent şehrine kadar çıkmıştı. Bu arada 3. 9. ve 6. ordulardan bir Kafkas ordular grubu teşkil edilerek 9. orduyla İran içinden dolaşıp Bağdat'ı geri almak ya da Tahran Hindistan istikametine yürümek gibi hayal düşünceleri bile Enver Paşa'yı işgal ediyordu. Dipnot: Bu ordular grubuna kumandan tayin edilen ve Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşa'nın Tebriz'de 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya olan teklifi, parantez içinde Kazım Karabekir'in harp hatıralarından, İran içinden Bağdat'ı kurtarma fikri, parantez içinde harp tarihi yayınları, seri numara 1, sayfa 15-16. Mütareke orduyu Kafkasya'da bu halde buldu. Irak cephesi. Mütareke imzalandığı sırada Bağdat, Basra vilayetleri, yani Irak, tamamen İngilizlerin işgalindeydi. Yalnız Musul henüz eldeydi. Cephede 6. ordu vardı, parantez içinde kumandanı Ali İhsan Paşa. Fakat daha mütareke imzalanmadan Suriye bozgunları dolayısıyla bu ordunun daha şimale çekilmesi düşünülüyordu. Nitekim öyle oldu. Suriye cephesi. Filistin ve Suriye tamamen elden çıkmıştı. Hicaz tecrid edilmiş, yani ana vatandan kopmuştu. Osmanlı savunması yalnız Medine'de kapalı kalan kuvvetlere yüklenmişti. Asir ve Yemen'deki bir kısım kuvvetlerimizle hiçbir irtibat kalmamıştı. Yıldırım orduları grubu fiilen dağılmıştı. Mustafa Kemal mütarekenin imzası sırasında Halep yakınında Katma'da bulunuyordu. Bingazi ve Trablus'ta İtalyanlara karşı Sünnusilerle beraber çalışan bir kısım Türk subayları vardı. Doğu Trakya cephesinde 1. ve 25. kolordular Makedonya'dan gelecek saldırıya karşı cephe almış olmakla beraber bunlar mütareke sırasında aktif ve güçlü bir durumda değillerdi. 27 Ekim 1918'de Ege Denizi'nde, Libni Adası'nda, Mondros Limanı'nda, Agamemnon İngiliz zırhlısında başlayan mütareke müzakereleri, 30 Ekim 1918 saat 20.03'te anlaşmayla sona erdi. Bu mütareke şartlarına göre durum şöyle oluyordu. Boğazlar açılacaktı. Bütün demir yolları galip devletler tarafından idare edilecekti. Kafkasya Türk ordusu tarafından boşaltılacak ve bu arada 3 sancak, Kars, Ardahan, Batum da tahliye edilecekti. Kilikya, parantez içinde Çukurova ile Maraş, Antep sancakları galipler tarafından işgal edilecekti. Toros tünelleri işgal edilecekti. Önemli askeri mevkiler ve sevkülceş noktaları işgal edilecekti. Hudutların ve asayişin muhafazasına yetecek miktardan fazla asker terhis edilecekti. Kalan miktar için galiplerle anlaşılacaktı. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Irak, Trablus, Bingazi'de bulunan Osmanlı kıtaatı ihtilaf devletlerine teslim olacaklardı. Doğu vilayetlerinde gerekirse işgal hakkı tanınacaktı. Ana hükümleri buraya çıkarılan mütarekenin uygulanmasında bu maddelerin sınırları çok aşıldı. Müttefikler Türk toprakları üzerinde diledikleri şekilde harekette kendilerini serbest saydılar. Mustafa Kemal'in mütareke uygulamalarına itirazları daha 4-5 Kasım 1918'de Adana'da Sadrazam ve Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Ahmet İzzet Paşa'ya yazdığı yazılarla başladı. Dipnot: Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1. Fakat mütarekenin İtilaf Devletleri işgal kumandanlarının anlayışları dahilinde uygulanması sürdürüldü. Hele terhisler ve firarlar askeri birlikleri bir takım zayıf, mecalsiz kadrolar haline indirdi. Yalnız merkezi Erzurum'da olan 15. Kolordu bölgesinde ve terhisler yapılmakla beraber beliren Ermeni tehlikesine karşı uyanık, nispeten disiplinli askeri varlık muhafaza edilmeye çalışılıyordu.